Ayrım 62, sayfa 623. Bu da işe yaramazsa mutlaka şeytan karışmıştır içine. Çünkü efendim teslim etmelisiniz ki her ne kadar istisnasız bir kaide olmasa da herkes kendi tıraşı sırasında orada bulunur ve bu işlem boyunca kaçınılmaz olarak kendisiyle yüz yüze olmak zorundadır. Kendi kendisini tıraş ettiği sürece bu durum bütün diğerlerinde olduğu gibi tam o sırada insanın aklına bazı fikirler getirir. Sakalı uzamış bir adamın kendini beğenmişliklerinin tek bir seferde kazınamayacak kadar hırçın ve delikanlı olduğunu iddia ediyorum. Ve eğer bir seferde tıraş edilemiyorsa bu işlem mükemmeliyetin doruğuna varılıncaya dek tekrarlanmalıdır. Homer o kadar uzun bir sakalla nasıl yazabilmiş bilemiyorum. Benim iddiamı çürütüyor olması da umurumda değil. Gelin biz şu tuvalet, giyim kuşam, bakım, süslenme işine dönelim. Lodovicus Sorbonensis büyük bir olasılıkla Sorbon sözcüğünden türetilmiş kurgusal bir kişi. Bunun tümüyle bedene ilişkin bir mesele olduğunu söyler. Kendi deyimiyle harici bir mesele ama yanılmaktadır. Beden ve ruh her yerde ortaktırlar. İnsan giyinirken fikirleri de giyinir ve eğer beyefendi gibi giyinirse fikirleri de hayalhanesine kibarlaşarak girerler. O zaman da geriye bir tek kalemi ele alıp kendisi gibi yazmak kalır. İşte bu nedenle siz saygıdeğer efendilerim, temiz ve düzgün yazıp yazamadığıma bakarak kitabım hakkında olduğu kadar çamaşırcımın faturaları konusunda da bir yargıya varabilirsiniz. Özellikle bir ay vardır ki temiz yazacağım diye 31 gömlek kirletmiştim ve bütün yıl boyunca o ayki kadar hakarete uğradığımı, alaya alındığımı, eleştirildiğimi, onca ruhani başın aleyhimde sallandığını hatırlamıyorum. Ama saygıdeğer efendilerim faturalarımı görmemişlerdi. 9. Bölüm. Sapmaya girişmek gibi bir niyetim olmadığından bütün bu hazırlıkları 15. bölüme varmak için yapıyorum. Bu bölümü ise uygun gördüğüm biçimde kullanacağım. Daha şimdiden aklıma en az 20 konu geliyor. İlikler bölümümü yazabilirim. Ya da öfler bölümümü ki onu izlemesi gerekir. Ya da düğümler bölümümü. Tabii saygıdeğer efendilerim. Çözüp bitirdilerse, düğümler beni yaramazlığa teşvik edebilir. En güvenilir yol bilgili kişilerin izinden gitmek ve şimdiye dek yazmış olduklarıma itiraz etmek. Her ne kadar bu itirazları nasıl cevaplayacağımı bilemesem de. Her şeyden önce yazdığımın kırıcı, ağzı bozuk, tersi tasvari, Troya önündeki Aka ordusunda bir askerdir. Kral Agamemnon'a karşı orduda hemen herkesin düşündüğünü, hakaretimiz bir ifadeyle dile getirince Odysseus'un hışmına uğrar. Yazdığım mürekkep kadar kara bir mizah olduğu söylenebilir. Bu arada her kim bunu söylerse bilsin ki tersi tes gibi çirkin ve küfürbaz bir adamın adını onun Grek ordusunun defterine kaydeden generali marifetine borçluyuz. Bütün bu uydurmalarıyla dehasını kaybetmeye başlamış birinin kişisel yıkanmalar ve arınmalarla bir yere varamayacağını öne sürecektir. Fakat tam tersine adam ne kadar kirli ise başarı şansı o kadar artar. Buna verilecek tek cevabım en azından şimdilik Başpiskopos Benevito'nun o ahlaksız Galatea'nın romansını. Stern burada Galatea'ya bakınız 5. kitap 16. bölüm not 2 değil Della Casa'nın Capitoli de Forna de Baccia ya da Sopra il Name di Giovanni gibi erken müstehcen yapıtlarına gönderme yapmaktadır. Bütün dünyanın da bildiği gibi sırtında mor bir ceket, yelek ve mor bir pantolonla kaleme aldığıdır. Ve de duyduğu nedamet yüzünden Vahiyler kitabı üzerine bir risale yazdığında dünyanın bir yarısı tarafından pek ciddiye alınırken öteki yarısının bu yatırımı çok farklı değerlendirdiğidir. Bütün bu düzeltme çabalarına karşı öne sürülebilecek bir başka itiraz herkese uygulanamayacak oluşudur. Çünkü bu kadar önemsenen tıraş meselesi karşı çıkılmaz bir tabiat kanunu gereği insan türünün yarısı tarafından kullanılamaz hale gelmiştir. Önerebileceğim tek şey gerek İngiltere'deki gerekse Fransa'daki kadın yazarların tıraştan bütün vazgeçmeleridir. İspanyol hanımlara gelince onlar için hiç kaygılanmıyorum. 15. bölüm. Nihayet 15. bölüm geldi ve beraberinde ne yazık ki şu dünyada zevkler nasıl da elimizin altından kayıp gidiyor diye kederli bir nottan başka bir şey getirmiyor. Sözünü ettiğim konudan sapmaya gelince itiraf ediyorum, yaptım işte. İnsan ne garip bir mahluk, dedi bayan. Evet, çok doğru dedim ama Toby amcaya dönmeden önce bütün bunları kafamızdan silip atmamız iyi oldu. 16. bölüm. Toby amcam ve onbaşı sokağın sonuna dek uygun adım yürüdüklerinde işlerinin yolun öbür ucunda olduğunu hatırlayıp çark ettiler ve doğruca bayan Wadman'ın kapısına dayandılar. Sizi temin ederim efendim, dedi onbaşı, elini montör şapkasına götürerek kapıyı çalmak üzere amcamın önüne geçtiğinde, amcam Toby, sadık kuşağına karşı olan her zamanki davranışının aksine ne iyi ne de kötü bir şey söyledi. Aslında düşüncelerine dilediğince hakim değildi. Bir kez daha oturup konuşmayı yeğlerdi ve onbaşı kapının eşiğindeki üç basamağa çıkarken öledi. Her bir seferde amcamın ruhunun en mütevazı nefesleri onbaşıya ulaştı. Onbaşı kapının tokmağını eline aldı ve tam bir dakika nedenini bilmeksizin öylece kaldı. Kapının iç tarafında beklentinin taşlaştırdığı Bridget'in eli tokmağın üzerinde duruyordu ve Bayan Wadman bekaretinin bir kez daha bozulmasına hazır gözüyle yatak odasının perdesi ardında nefesini tutmuş onların gelişini gözlüyordu. Trim, dedi amcam Toby, ama bu sözcük ağzından çıktığında bir dakika olmuştu ve Trim kapıyı çaldı. Bu vuruşla konuyu son bir kez görüşme şansının da elden gittiğini anlayan amcam Toby ıslıkla Lilla Bullera çalmaya koyuldu. 17. bölüm. Bayan Bridget'in parmağı zaten tokmağın üzerinde durduğundan onbaşının kapıyı siz efendimin terzisi gibi uzun uzun çalması gerekmedi. Aslında kendi terzimi de örnek verebilirdim. Zira terzime en azından 23 sterlin borcum var ve adamın sabrına hayranım. Dünyaya vız geliyor ama borçlu olmak belalı bir iş ve bazı yoksul hükümdarların, özellikle de bizim hanedandan olanların hazinesinin kaderi bu gibi görünüyor. Ama hiçbir iktisat onları parmaklıklar arasına atamaz. Bana gelince eminim ki hiçbir prens, papaz, piskopos ya da papa nedenli güçlü olursa olsun bu dünyada benim kadar can yürekten düzgün bir yaşam sürmeye hevesli olamaz. Ya da bunun için elinden geleni yapmaz. Cebimde yarım altından fazlasıyla sokağa çıkmam. Çizmeyle gezmem, kürdan eskitmem ya da terzi elinden çıkma bir esvaba bir şilin vermem. Zaten yılın 6 ayını taşrada geçirdiğimden o kadar azla idare ederim ki Rousseau'yu, Jean-Jacques Rousseau 1712-1778, Discours sur l'origine et le fondement de l'inégalité parmi les hommes 1755 adlı yapıtında insanın ihtiyaçlarının basit olduğu, kişilerin birbirine tahakküm edemediği doğal yaşam çağını betimlemiştir. Bile geçerim. Küçük bir farkla, zira ne uşak ne de yamak tutarım. Ne atım, ne ineğim, ne kedim, ne köpeğim, ne de yiyip içen başka bir şeyim var. Sadece incecik bir Vesta bakirem. Vesta bakirelerinin görevi, Roma mitolojisinin ocak tanrısı Vesta'nın yakmış olduğu kutsal ateşe gözcülük etmek, sönmemesini sağlamaktı. Var, ateşimi içinde tutsun diye, ama o da benim kadar iştahsızdır. Bütün bunlardan ötürü benim bir filozof olduğuma kanaat getirirseniz eğer, sizin takdiriniz beni pek de ırgalamıyor. Aslında felsefe, ama amcam Toby orada durmuş ıslıkla Lilla Bulero çalarken bu konuya giremeyiz. Biz en iyisi içeri girelim. 18. bölüm. Boş sayfa. 19. bölüm, boş sayfa. 20. bölüm. Tam yerini göreceksiniz madam, dedi amcam Toby. Bayan Wadman'ın yüzü kızardı, kapıya doğru baktı. Benzi attı, yüzü yeniden kızardı, doğal rengine döndü. Daha da kötü kızardı. Bütün bunları bilgisiz okur için şöyle tercüme edebilirim. Tam bakamam. Bakarsam el alem ne der. Düşüp bayılabilirim bakarsam, keşke bakabilsem. Bakmakta bir günah yok ki, bakacağım. Bütün bunlar Bayan Wardman'ın aklından büyük bir hızla geçerken, amcam Toby kanepeden kalkmış, Trim'e bu konuda bir emir vermek üzere oturma odasının kapısının öte yanına geçmişti. Tavan arasında olmalı dedi amcam Toby. Oradaydı. İzninizle efendim, bu sabah gördüm diye yanıtladı Trim. O halde lütfen Trim dedi amcam Toby. Derhal git ve onu buraya getir. Onbaşı aldığı emirden hiç hoşlanmamıştı ama söyleneni neşeyle yerine getirdi. Birincisini istemeye istemeye yapmıştı, ikincisini isteyerek. Montero şapkasını başına geçirdi ve topal bacağının izin verdiği bir hızla yola koyuldu. Amcam Toby oturma odasına geri döndü ve yeniden kanepeye oturdu. Parmağınızı tam üzerine koyacaksınız dedi amcam Toby. Dokunmayacağım ama dedi Bayan Wardman kendi kendine. Burada ikinci bir tercüme gerekiyor. Sadece sözcüklerle ne kadar az bilgi aktarabildiğini görüyoruz. Kaynağına inmeliyiz. Bu üç sayfa üzerine çöken pusu dağıtmak için elimden geldiğince açık olmalıyım. Ellerinizi üç kez alnınızdan geçirin, sümkürün, temizlenin, hapşırın. Ey millet, Tanrı sizden razı olsun. Şimdi bana elinizden geldiğince yardım edin. 21. Bölüm. Bir kadın bir erkeği kocalığa kabul etmek için 50 farklı amaç gözetebileceğinden, dini ve medeni tüm amaçlar göz önüne alındıkta, kadın önce kafasında bunlardan hangisinin kendisininki olduğunu ölçer, biçer, tartar, ayrıştırır, hesaplar. Ardından konuşarak, soruşturarak, tartışarak doğru olanı ele geçirip geçirmediğine karar verir. Eğer geçirmişse onu hafif hafif bir o yana bir bu yana çekiştirir, bu çekiştirme sırasında kopup kopmadığı konusunda fikir edinir. Slavken Bergius'un 3. onluğun başında okurunun ilgisini çekmek için kullandığı imge düzeni öyle gülünçtür ki kadın cinsine duyduğum saygı beni burada bunu tekrar etmekten alıkoyuyor ama espriden yoksun olmadığında teslim etmeliyim. Kadın eşeği önce bir durdurur, der Slavken Bergius ve yularını sol eline alır kaçmasın diye sağ elini küfesinin tam dibine daldırıp iyice bir arar. Neyi? Sözümü kesmekle der Slavken Bergius bir an önce öğrenemezsiniz. Boş şişelerden başka bir şey yok orada benim güzel hanımım der eşek. Benimkiler işkembe yüklü der ikincisi. Sen biraz daha işe yararsın der kadın üçüncüsüne. Küfelerinde iç donu ve pantufla var hiç olmazsa. Böylece dördüncüsü, beşincisi derken sıranın sonuna varır ve aradığını bulduğu eşeğin küfesini ters yüz edip bakar, değerlendirir. Ölçer, uzatır, kısaltır, ıslar, kurutur, sonra atkısına da çözgüsüne de dişlerini geçiriverir. Neyin? Ne diyorsunuz siz Tanrı aşkına? Dünyada hiçbir güç o sığırı bağrımdan söküp alamaz diye yanıtlar Slavken Bergius. 22. Bölüm. Her bir yandan gizlerle, bilmecelerle kuşatılmış bir dünyada yaşıyoruz. O yüzden önemli değil. Aksi halde her şeyi amacına ulaştıran ve eğlence olsun diye arada sırada uyguladığı şakalar dışında ender olarak yanılan doğanın yoğurduğu her şeye ister saban, ister karavan, isterse de araba, çeşitli biçimler ve yetenekler veren ya da tasarladığı tüm yaratıkları bir eşek sıpasını bile sizin tam istediğiniz gibi yaratan doğa, İş evli bir adam yaratmaya gelince öyle bir çuvallar ki doğrusu çok gariptir. Çamurun seçimindeki bir hatadan mıdır? Yoksa pişirilme sırasında sık sık bozulduğundan mıdır bilmem ama fazla pişmiş bir koca bildiğiniz gibi sert kabuklu olabilir. Yeterince pişmemişse yani ateş harlı değilse tam tersi kabuksuz olabilir. Ya da bu yüce zanaatkar insan türünün o bölümünün küçük platonik ihtiyaçlarına özen mi göstermektedir? Oysa bunu onlar için üretiyor. Yoksa hanımlar en uygun kocanın nasıl bir şey olması gerektiğini bilmemekte midirler? Bilemeyeceğim. Bunu akşam yemeğinden sonra konuşuruz. Şu kadarını söyleyeyim. Ne bu gözlemin kendisi ne de ona ilişkin akıl yürütmeler bizim amacımıza uygun değil. Tam tersine aykırı. Zira amcam Toby'nin evlilik durumuna uygunsuz hiçbir yanı yoktu. Doğa onu en iyi ve en yumuşak çamurdan yoğurmuş, kendi sütüyle mayalamış, ona en tatlısından bir ruh üflemişti. Onu sevecen, cömert, insancıl yapmıştı, kalbini güven ve inançla doldurmuş, her şeyin en iyisine ulaşabilecek biçimde donatmıştı. Dahası evlilik kurumunun sebebi vücudu olan diğer meseleleri de unutmamıştı. O yüzden de bu ihsan, amcam Toby'nin almış olduğu yara nedeniyle hasara uğramamıştı. Şimdi bu son madde biraz belirsiz gibi gelebilir. Bu dünyada inancımızın baş düşmanı olan şeytan, Bayan Wadman'ın aklına bu doğrultuda bazı kuşkular düşürmüş bulunuyordu. Ayrıca bu şeytan tam bir şeytan olduğundan bu işi becerirken de amcam Toby'nin faziletinden geriye boş şişeler, işkembeler, iç donları ve pantuflalardan başka bir şey kalmamasına özen göstermişti. 23. Bölüm. Bayan Bridget bir oda hizmetçisi olarak sahip olduğu onurun tümünü bu işi 10 günde bitireceği iddiasına karşılık pey sürmüştü. Ayrıca bu iddia doğadaki en kolay teslim edilebilir postulalardan biri üzerine, yani amcam Toby hanımefendisine aşkını ilan ederken onbaşının da yapacak daha iyi bir şey bulamayıp Bridget'e aşk ilan edeceği üzerine kuruluydu. Ona istediği kadar vereceğim dedi Bridget, istediğimi ondan alabilmek için. Dostluğun iki kılığı vardır. Bir dışa kuşanılan, bir de içe giyilen. Bridget hanımının çıkarlarına hizmet ederken birini kuşanmakta, ötekisi üzerindeyken ise dilediğini yapmaktaydı. Bu yüzden de kazanması ya da kaybetmesi şeytanın kendisi kadar amcamın kasığındaki yaraya da bağlıydı. Bayan Wadman'ın ise tek bir şansı vardı ve büyük bir olasılıkla bu son şansı olacağından, her ne kadar Bridget'in yeteneklerini küçümsemese de elindeki kartları kendi bildiğince oynamakta kararlıydı. Yüreklendirilmeye de ihtiyacı yoktu Bayan Wadman'ın. Asonlu'nun kağıt oyunlarında karşı tarafın elindeki kağıtların en değerlisinden bir üstün ve bir aşağı kağıtların oluşturduğu ikili. Ne olduğunu bilmeyen bir çocuk bile amcam Toby'nin eline baktığında elindeki kozların ne olduğunu açık seçik görebilirdi. Amcam Toby öylesine çırılçıplak ve savunmasız oturmaktaydı ki dul Bayan Wadman'la kanepede yan yana iyi kalpli herhangi bir kul, ah ne olur oyunu kazansa diye gözyaşlarını koyverebilirdi. Benzetmelerle bezeli bu anlatımı burada keselim. 24. Bölüm. Onunla birlikte bu hikayeyi de izninizle, çünkü her ne kadar bu kısmını anlatmak için bütün iyi niyetimle koşuşturuyor idiysem de, zira dünyaya sunabileceğim en seçkin parçaydı bu, şu menzile vardığımda görüyorum ki isteyen kalemi elimden alabilir ve hikayeye benim yerime istediğince devam edebilir. Betimleyeceklerimin önüme çıkaracağı zorlukların farkındayım. Gücüm azalıyor, hissediyorum. Çok şükür ki bölüme başladığım sırada önemsiz bir ateş nedeniyle 80 ons kan kaybetmiş olmak gibi bir tesellim var. Bu yüzden umutluyum, belki de daha sulu yerlerden de kaybettiğim kan. Yani beynin nazik dokusundan değil. Her halükarda bir niyazda bulunmanın zararı olmaz. Artık işi tümüyle duamın kabulüne, onun beni uygun gördüğü biçimde esinlemesine ya da beslemesine bırakıyorum.